Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Merhaba, ben İbrahim İkinci. Ekonomiye bakacağız. Ekonomide neler olup bittiğini bir değerlendirelim. Şimdi genel olarak aslında bakınca ilkbahar mevsimine giriyoruz. İşte 21 Mart'ta Nevruz kutlamaları oldu filan. Mevsim de ilkbahar ama ekonomide ilkbahara girdiğimizi söyleyemeyiz. Hatta ekonomide kara kış geliyor da diyebiliriz. Bu son faiz artırımı çok sert bir artırım. Faiz, Merkez Bankası biliyorsunuz 50'ye çekti faizini. Piyasada ihtiyaç tüketici kredisi faizleri 70'ler seviyesinde. 60'ların üzerinde ticari kredilerde. Dolayısıyla yani hem tüketici açısından hayat çok zorlaşıyor. Hani denir ya işte borçla yaşamak bile zorlaşıyor. Şirketler tarafına baktığımızda da işte yatırım yapacak olan ve bunun için paraya ihtiyacı olan yüksek faizlerle karşılaşacak. Efendim işini büyütmek isteyen, kredi kullanmak isteyen yine yüksek faizlerle karşılaşacak. Kredi borcu olanların bu borçları ödemesi zorlaşacak. Çünkü hesaplar alt üst oluyor faizler değişince. Haliyle bir durgunluk, yani bir ekonomide bir yavaşlama istiyor ekonomi yönetimi ama bunun bir durgunluğa doğru evrilmesi ihtimali var. Yani bir yanda yüksek enflasyon, bir yanda efendim ekonomide durgunluk. Bu tabii en feci sonucu bunun işsizlik artışı. Yani çünkü bir firma hani yavaşlarsa, durursa, efendim kapanmalar, küçülmeler yaşanırsa haliyle işsizlik artışı olarak da bu bize yansıyacak. Dolayısıyla önümüz hani parlak gözükmüyor. Yani önce bunu bilelim. Önümüzdeki günler dezenflasyon programı denen şey uygulamada ama bu hani bu bir fırtınalı geçiş öngörüyor. Yani eğer hesapları tutarsa işte enflasyon düşecek, istikrar kazanacak ortam, piyasalar vesaire, faizler yeniden düşecek, işte ne bileyim kullanılabilir seviyelere gelecek de efendim yeniden bir hani bahar havası hiçbir zaman gelmez Türkiye'ye de. Hani idare edilebilir havaya tekrar dönüş için bir zorlu geçiş dönemi öngörüyor. Dolayısıyla bu zorlu geçiş dönemi hani ekonomi yönetiminin tahmin ettiğinden daha fazlası olabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi geçen haftanın en önemli olayı biliyorsunuz faiz artırımıydı. İşte kur yükselişinden sonra oldu. Şimdi dövizde tabii önce ona bakalım. Yani dövizde ne bekliyoruz şimdi? Yani şimdi ne oldu? Efendim seçimlerden sonra kurlar çıkacaktır diye vatandaş dövize gitti. Dövizi aldı. TL faizler çünkü hala kaybettiriyor. Yani hala kaybetti. TL hala cazip değil. Ben tabii bu yönüyle ekonomi yönetimini anlamış da değilim yani. TL diğer yatırım araçlarına göre hepsinden cazip olmasa bile enflasyona karşı vatandaşı, tasarrufçuyu koruyacak düzeye gelmeden TL'ye bir ilginin artması mümkün olamaz. Yani dolayısıyla vatandaş dövize gidiyor, altına gidiyor. İşte artacak beklentileri filan var. Efendim, şimdi tabii ben yine yazılarımda gerekse bu programlarda hep söyledim. Hükümet buna asla izin vermek istemeyecektir. Kurlarda bir sert çıkışa. Çünkü bütün umudu aslında döviz kurunun, enflasyonun altında kalması, kur artışlarının. Çünkü dezenflasyon programı dediği şey bu. Kur eğer artarsa enflasyon da artar. Bu kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla ben enflasyonu düşürmeye gelmişim demek, aynı zamanda yüksek kur artışlarına izin vermek mümkün değil. Dolayısıyla ne yaptılar? Efendim 20 milyar dolar rezerv sattılar. Fakat hala kuru tutamıyorlar. Ve işte o aşamada bir paniklediklerini anlıyoruz. Yani ne yaptılar işte apar topar faizi de 45'ten %50'ye çektiler. Aslında bir de koridor uygulaması geldi. Yani 50 ama 53'e kadar da kullandırabilirim yani bankalara filan fonlama yaparken. Dolayısıyla aslında 8 puanlık bir artış yapıldı demek daha doğru. Şimdi bu artıştan sonra biz piyasada döviz kurlarında ufacık bir gevşeme gördük ama hani böyle çok nasıl söyleyeyim hani ciddi bir geri çekilme olmadı kurlarda. Yani hatta işte serbest piyasada yeniden 32-70 seviyeleri falan görüldü. O zaman yani buradan hareketle söylemek mümkün. Yani tablo neyi gösteriyor? Özellikle vatandaş kanalını. Bakın şimdi dövize iki tarafa bir yatırımcı var. Bunlar kurt yatırımcılar. Piyasanın nereye gittiğini, neyin kazandırdığını, neyin kaybettireceğini falan kestirebilen yatırımcı kanalında bir sakinleşme oldu. Yeniden Türkiye varlıklarına yabancı alımı oldu. Piyasalara bir miktar giriş de olmuş. Bununla ilgili notlarda okudum. Fakat vatandaş yatışmış değil tam. Yani bir miktar geri çekilme oldu ama talep sürüyor. Dolayısıyla ben vatandaş kanalından talebin devam etmekte olduğunu izliyorum ve bu hani ama çok böyle yakıcı bir döviz büfesi önünde kuyruklar şeklinde falan pek değil. Bu talep mutedil şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle hani seçime de az bir zaman kaldı. Dolayısıyla seçimden sonra da hani ilk bir hafta içerisinde atlatabilirse ekonomi yönetimi bu panik havası tamamen sönebilir. Yani benim beklentim vatandaş kanalından talebin bir miktar daha süreceği yönünde, kurun bir miktar daha çıkabileceği yönünde ama hani özellikle seçim sonrası bir yatışma bekliyorum doğrusu ama bu Türkiye tabii bunların hiçbirisini hani böyle ben tahminlerimi söylüyorum ama sizler yine kendi hesabınızı kendiniz yapacaksınız. Neler olup neler bittiği konusunda Türkiye'de böyle çok kesin laflar etmek mümkün değildir. Türkiye sürprizlere açık bir ülkedir. Yarın sabaha nasıl uyanacağımızı kimse kestiremez yani. Yarın bir dedikodu çıkar. Efendim her şey terse dönebilir. Şimdi biliyorsunuz Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminin başındaki isim, döviz girişine umudunu bağlamış durumda. Geçenlerde bir sohbetinde de dedi ki hani efendim dedi işte FED, ECB gibi işte büyük merkez bankaları, gelişmiş ülkelerin merkez bankaları faiz indirimlerine başlarsa Türkiye'ye para yönelir. Yani döviz girişi artar. Bu beklenti aslında doğru bir beklenti. Çünkü hani gelişmiş ülkelerde doların faizi düşerse yatırımcı daha yüksek faiz alabileceği yerlere yönelir. Daha yüksek riskler alır. İştahı gelişmekte olan ülkeler piyasalarına kayar. Bu normal bir şey. Fakat hani Amerika'da olup bitenler hani beklendiği kadar erken bir faiz düşüşünün başlamayacağını gösteriyor. Belki bir iki ayda ötelenmiş oldu. FED son toplantısında pas geçti, faizleri değiştirmedi. İndirim beklentisi ötelenmesine rağmen devam ediyor. Oradan hani Mehmet Şimşek'in umduğu kadar kısa vadede bir destek gelmediğini söylemeye çalışıyorum. Faizlerde Merkez Bankası verilerinden bakıyorum ama onlar bu politika faizindeki son artıştan önceki veriler. Ama yine de bir yükselişi gösteriyor. O yüzden onları söylüyorum ama şimdi daha yüksektir bu faizler. Onu da önümüzdeki hafta görebileceğiz. Mesela ihtiyaç kredisinde faizler %76'ya bulmuş. Bakın en yüksek faiz ihtiyaç kredisinde. Tüketicinin önünü kesmiş durumda var. Yine tüketici kredilerinde faiz de 71.95'te. Bakın bu faizler başka hiçbir alanda yok. Yani taşıtta, konutta falan yok. Ticari kredilerdeki faiz de %55.33'ten %59.58'e, 60'a dayanmış. Şimdi bu 60'ın üstündedir. Bu son faiz kararından sonra. Demin bahsettiğim hani şu ekonomide kara kışa giriyor olabiliriz lafının temelinde de bu var zaten. Şirketler kredi kullanamazlar. Yani kullanan hani çok büyük bir maliyete katlanmak zorunda kalır. Dolayısıyla bundan dolayı hani ekonomide bir yavaşlamanın ötesinde bir durgunluk söz konusu olabilir derken bunu kastediyorum. Şimdi bankalarda 3 ay vadeli mevduat en yaygın mevduat türü. Ben bunların faizlerine baktığım zaman bunların mevduat tarafında çok düşük faizler var hala. Yani TL hala cazip değil. Ve bunu niye dert ediniyorum? Ben bunu birçok yazımda da yazdım, söyledim sürekli. Çünkü küçük tasarrufçu bütün yatırım araçlarını biliyor değil. Bildiği tek şey altın almak, döviz almak veya bankaya para koymaktır. Dolayısıyla bankaya gittiği zaman bankada küçük tasarrufçunun parası azdır ve bankada hani milyonlarca insanın mevduatı Hani 100 bin TL'nin altı, 200 bin TL'nin, 500 bin TL'nin altında milyonlarca mevduat var. Bunlara çok geberik faizler veriyorlar. Yani %40 civarında faizler var. Dolayısıyla bu faizler hani bankaların çok fırsatçı davrandıklarını ve aslına bakarsanız dezenflasyon programını da en sıkı çelmeleyen kesim olduğunu düşünüyorum doğrusu. Yani burada bankaların bu tavrı düzeltilmeden bu programın da hani hükümet tarafının istediği şekilde yani yürümesi de bana pek mümkün gözükmüyor. Geçen hafta işte bu faiz kararı öncesinde habire Merkez Bankası döviz sattı ve tabii Merkez Bankası'nın rezervlerindeki açık miktarı 73.9 milyar dolara çıktı. 74 diyelim buna. 74 milyar dolara çıktı. Oldukça yüksek bir rakam. Bundaki tarihi zirve 77 idi zaten. Yani bu son kur artışında Merkez Bankası ne kadar döviz biriktirdiyse onları hemen hemen hepsini sattı. Yani o birikim biraz boşa gitmiş oldu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın rezervleri yönünden kırılganlık, bahsettiğimiz kırılganlık devam ediyor. Yani o bir türlü düzelmiyor. Onu düzeltmek de zaten kısa vadede kolay değil. Döviz mevduatında artış var. Benim gördüğüm 2.1 milyar dolarlık bir artış olmuş. Vatandaş alıp döviz hesaplarına yatırmış. Parite etkisinden yani kur artışlarından filan arındırıldığında da artış 1.4 milyar dolar gibi bir artış olmuş. Bir yandan da hükümet biliyorsunuz sıkılaştırma adımları atıyor. Sıkılaştırmadan kasıt kredi kullanımını zorlaştırmak. Yani yine hani talebi baskılamaya yönelik adımları kastediyorum bununla. Şimdi yine mesela ne oldu? BDDK elektrikli araçlar için taşıt kredilerinde sınırları değiştirmiş. Yani karara göre nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler 48 ay vade olabilir. Nihai fatura değeri 4 milyon TL'nin üzerinde olup 5 milyon TL'yi geçmeyen taşıt alım amacıyla kullanılan krediler de 12 ay olacak diye belirlenmiş. Yani taksit sayısını, kredi vadesini sınırlayarak efendim yine kredi kullanımını sınırlamaya yönelmiş görünüyorlar. Altında neler oldu, neler olabilir? Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında altın fiyatları çok az gevşeme gösterdi. Çeyrek altın 4000 üzerindeydi. Bir miktar altına geldi. Tabii gevşemenin tek nedeni Merkez Bankası'nın faiz kararı değil. Yani piyasa uzmanlarına göre yüksek fiyatları yakalayan yatırımcılar geri çekilme ihtimaline karşılık biraz da satış yaptılar. Yani kar realizasyonu, yani karı cebine koymak diyelim. Onun da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii işte ABD'de hani faiz düşme ile ilgili beklenti takvimi biraz ötelendi. Orada ikinci el konut satışları beklenenden de yüksek geldi. Bu da ekonominin hani Fed'in beklediği kadar soğumadığını gösterdiği için bir ötelemeye yol açtı. Onun da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz de altın talebi yüksek seyredince İşte çok altın ithal ediliyor. Bu da cari açığa, döviz harcamasına yol açıyor diye hükümet biliyorsunuz kota getirmişti buraya. Şimdi kota getirince içeride arz talebi karşılayamaz oldu. Altın talebi var ama yeterince altın ithal edilmiyor. Bu tabii fiyatları şişirmeye başladı. Uluslararası fiyatlarla Türkiye fiyatları ayrıştı. Mesela bir kilo altında 5000 dolar fark gibi farklar oluştu. Tabii uyanık vatandaşlar ne yaptılar? Hemen harekete geçtiler. Kotayı aşmak için kaçak biçimde, yasa dışı biçimde altın soktular memlekete ve onu işte ne bileyim buradaki pahalı yüksek fiyatlardan satmak istediler. Ne kadarı bunu başardı bilmiyorum ama yakalananlar da oldu. Dolayısıyla uluslararası basına da konu oldu bu. Bu dışarıdaki altın fiyatlarındaki farklılaşma Türkiye'de bir kaçakçılık artışına yol açtı. Bir de tabii bu kota uygulaması ile ilgili tartışmalar da var. Şimdi kota dediğiniz şöyle, şu kadar altın ithal edilebilir diyorsunuz. Bir miktar sınırı getiriyorsunuz. Fakat altın ithal etmek isteyenler arasında bunu adilce dağıtmanız gerekir. Şimdi burada bir takım kayırmaların olduğu, bir takım yandaş firmaların kayrıldığı iddiaları da var. Bunu tabii güvenle söylemek için İşte rakamların yani kime ne kadar kota verildiğini bilmek lazım. Bunlar tabii henüz bilinmiyor. saklanıyor ticari sır vesaire gibi. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi bir iddia ileri sürmek de mümkün olmuyor. Yabancı dönerse borsada bir yükseliş beklenebilir. Yabancının dönme işaretleri de var bu son faiz artışından sonra. Ama hani çok böyle yüksek bir artış, böyle bir yükseliş dalgası filan pek de beklenmiyor. Uzmanlar bu dönemleri, ya bu böyle dönemleri testere piyasası olarak adlandırıyorlar. Testere piyasası derken belirli bir marj içerisinde, hani düşüyor çıkıyor, düşüyor çıkıyor ama bir marjın içerisinde kalıyor. Buna testere piyasası deniyor. Türkiye'de hani piyasanın testere piyasasına girdiği söyleniyor. Şimdi en son faiz kararından sonra böyle bir miktar arttı borsa, sonra bir geri çekildi. Haftayı gerçi %3 civarında bir kazançla kapattı ama hani önümüzdeki dönemde ne olur diye sorarsanız efendim bu testere piyasası var. Bunu terste çevirecek tek şey çok ciddi bir yabancı girişi olabilir. Yabancı girişi olursa hani yeni bir alım dalgası gelirse, talep artarsa yükselebilir. Ben bu anlatımın metin tarafında bazı uzman görüşlerine de yer verdim. Eğer ona da göz atarsanız orada Ekonomi Gazetesi'ne açıklama yapmış uzmanların görüşlerini de göreceksiniz. Dolayısıyla borsa yatırımı düşünen dinleyicilerin oraya bakmasında fayda var. Yine dediğim gibi ilkbahar geldi ama ekonomide kışa giriyoruz. Bütün bu söylemimi benden daha güzel anlatmış Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu Bir Gün Gazetesi'ne verdiği demeçte. Ondan da özet bir bölüm koydum hani bu anlatımın yazılı metin tarafına. Okursanız belki daha aydınlatıcı olabilir. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.